Agos saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.
Radyo Agos'tan günaydın, parlıyız. Ben Yetver Tanzikyan. Bu hafta size ben yardımcı olacağım. Timur Selçuk'la başladık. Caddelerin sokaklara diyebilir. Senin için aslında şarkının ismi. Timur Selçuk'u dün kaybettik. Hepimizin hayatında herhalde yeri olmuş. Çok önemli bir müzisyendi. 1946 yılında doğmuştu. Önceki gece bir kalp krizi sonucu kaybettik Timur Selçuk'u. Timur Selçuk ne desek aslında yetersiz kalır gerçekten. Bilhassa yaşı 50'nin üzerindekiler için çok daha yeri olan bir müzisyendi. Timur Selçuk'tan şarkılar çalacağız, onu anmaya devam edeceğiz programımızda. Az evvel çaldığımız şarkının aslında bir Faruk Nafiz Çamlıbel şiiriydi. Evet, bu hafta Radyo Agos'ta neler var? Birazdan Amerika'ya uzanacağız. Amerikan başkanlık seçimi bütün dünyayı tabii ki ilgilendiriyor. Tartışmalı bir seçim oluyor. Los Angeles'a Edwin Milasyan'a, Agos'ta yazılarından tanınırız Edwin Milasyan'a bağlanacağız. İkinci bölümde korona salgını hakikaten sarsıyor. Dünyayı sarsıyor, Türkiye'yi sarsıyor. Zaten bu haftaki Agos'un manşeti de Ermeni toplumu da sarsıyor aynı zamanda çünkü. Sadece Ekim ayında 23 kayıp verdi Ermeni toplumu. Nüfusumuza kıyaslarsak bu çok ciddi bir kayıp. Türkiye Ermeni toplumu nüfusuna kıyaslarsak. Son bölümde de Pakrates Tutyan'la her hafta olduğu gibi hem Türkiye'nin gündemini hem Ermeni toplumunun gündemini hem de Ermenistan-Azerbaycan savaşı 41 günü geride bıraktı ne yazık ki. Yansımalarını konuşacağız. Bu haftanın Agos'unu çok kısaca bahsedecek olursam manşetimizde korona salgının yarattığı sarsıntı var açıkçası hem Türkiye'de hem Ermeni toplumunda. Ayrıca yine Ermeni Türk-Ermenistan-Azerbaycan savaşından haberler, yorumlar, değerlendirmeler var. Agos zaten bayilerde ulaşacaksınız. Ben yine program içinde ara ara bu haftanın Agos'undan bahsedeceğim. Evet, Edwin Bey'i çok bekletmeyelim hattımızda. Los Angeles'a uzandık. Şimdi burada sabah, orada akşam saat 10-11 sularında olması lazım. Günaydın Edwin Bey.
Günaydın.
Günaydın. Günaydın. Sizin sesinizi duymak her zaman büyük mutluluk. Bu internet sayesinde artık böyle canlı yayında yapabiliyoruz. Amerika'ya bağlanabiliyoruz internet üzerinden. Edwin Bey, sanıyorum biraz netleşti gibi. Yani kesinleşmedi ama manzara sanki o sis bulutları dağıldı gibi. Biden çok yakın diyor bütün ajanslar. Hatta artık kazandı diye denebilir diye yorumlar, haberler okuyorum. Bilmiyorum nedir şu an itibariyle Amerika'da durum?
Tekrar günaydın. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Tabii tam dediğiniz gibi büyük ihtimalle Biden'ın kazanmış olduğu değişik yollardan o gereken rakama ulaşacağı artık belli oldu. Fakat resmi olarak değil. 3-4 tane eyaletin oyları sayılıyor. Fakat yani gidişata göre ya gereken rakamı, yani 270 diye bir rakam var delege sayısı, ona ulaşacak Biden. Zaten yani değişik kesimlerden, yani Cumhuriyetçi Parti bile liderleri arasında artık bu kabul edilmiş gibi bir şey gözüküyor. Tabii Başkan Trump karakterini biliyorsunuz. Yani bunu kabul etmeyecek davranışlar gösteriyor. Çok Amerika'nın tarihinde görülmemiş, yani duyulmamış şekilde bütün seçim sistemini yere vuran çok sitemli sahtekarlık var falan, bunları söylüyor. Fakat yani ben yani tabii mahkemeye gideceğim diyor bunun için. Yüksek mahkemeye gideceğim diyor. İşte bana hileler yapıldı diyor falan filan. Fakat yok. Yani ne zaman belli olur onu soracak olursanız, yani yarın mı öbür gün mü, bunu kesin söyleyemem. Fakat mesela Pensilvanya eyaleti örnek vereyim. Onda şu anda Biden önde gidiyor. O eyaleti alırsa tek başına zaten o eyaleti alması yeterli. Ha, bu ondan sonra mahkemeye bir itirazla gidilebilir. Fakat itirazının geçerli olacağını sanmıyorum. Yani, çünkü aradaki fark epey büyüdü ve büyümeye devam ediyor. Yani, birkaç yüz puan, işte 500-600 puan olabilir ama arada 15, yani binlerce oy olacak. O yüzden ondan alır. Eğer o olmazsa daha önce, yani yakın zamanda iki tane eyalet var. Arizona ve Nevada. Eğer onların toplamını alırsa, ikisini de alırsa yine alıyor. Onu almaz, yani onlardan birini almazsa Georgia diye bir eyalet var ki o hiç beklenmedik bir sürpriz. Yani Güney Amerika'nın güney doğusunda olan ve genelde cumhuriyetçi olan bir eyalet. Fakat orada da Biden önde ve Trump'ın yakalaması imkansız gibi gözüküyor. Yani dediğim gibi değişik 3-4 tane formüle göre Biden başkan olacak.
Başkan diyebiliriz artık sanki. Yani, peki şunu sorayım. Niye bu kadar uzun sürdü bu sefer?
En büyük sebebi sizde yayında ikinci konunuz tabii çok büyük bu korona, COVID sorunu. Onunla bağımlı olarak bu sene oylamayı, yani sandıkta değil postalamayla yapmayı çok daha tercih eden vatandaş oldu Amerika'da. Ve yani çok yüksek bir sayıda. Ve o yüzden ve onların, yani tabii her eyaletin de ayrı kanunu var. Bunun çok detayına girmek istemiyorum. Sıkmayalım dinleyicilerimizi. Evet. Fakat çoğu eyaletlerde seçimden önce de yollayabilirsiniz, postalayabilirsiniz. Fakat seçim günü de, yani seçim sandıkların açık olduğu günde de postalayabilirsiniz. Ve posta damgası yemişse bu yolladığınız mektup, yani oylamanız, oylama pusulanız. Onun için 3 veya 4 gün arası değişik eyaletler vakit veriyor. Yani bugün diyelim cuma, seçim salıydı. Cuma saat işte 5'e kadar gelirse seçim sandıklarının olduğu yere, o oylar da geçerli sayılıyor. Şimdi onlar sayılıyor ve tabii bir de yakın geçtiği için, yani çok yakın birbirlerine, yani binlerce oy farkla olacak. O yüzden bu sayımlar postalama yüzünden epey uzadı. Onu söyleyeyim. Yoksa yani seçim günü sandığa atılmış oylar sayılmıştı zaten bir gün sonra. Onlar belliydi. Postalamalar geliyor. Onun dışında da şeyler dışarıdan, yani Amerika'nın biliyorsunuz her yerde askeri üsleri falan var. Kore'de, Japonya'da, Almanya'da. Oradan da askerler postalıyorlar. Onlar da bugüne kadardı son günleri. Yani dediğim gibi yine başa baş geçtiği için, çok yakın geçtiği için sayılıyor. Sayılmanın ve tabii çok baskı var. Hata yapmamaya çalışıyorlar. Ve şey yeterli, tabii bunlar hep gönüllü insanlar, bu sandıklarda saçılanlar. Onlar da zor bulundu yine COVID nedeniyle. Yani değişik, 2020'nin de bir etkisi var diyeyim bunun etkisi üzerinde. Var.
Peki Edwin Bey şunu sorayım. Trump dönemi bütün dünya için böyle biraz yıldırıcı olmuştu açıkçası. Yani demokrasi tarafında olan, insan hakları tarafında olan, cinsiyet eşitliği tarafında olan, ırk eşitliği tarafında olan bütün dünya vatandaşları için biraz yıldırıcı olmuştu. Amerika için de sanıyorum biraz öyle oldu. Bu seçimde böyle bir, hani Trump artık ciddi bir mağlubiyet alır diye düşünüyordu ama bu kadar başa baş olması ve Trump'ın hala, yani ha gayret neredeyse kazanacak halde olması siyasi açıdan size ne söylüyor? Yani Amerika'nın durumu ile ilgili olarak biraz bu konulara gitsek.
Evet. Maalesef yani Amerika'nın, yani gerçekten halkının bununla tamamen hemfikir olmadığını görüyoruz. Yani çok tabii büyük bir kitle, çok değişik hem kökenleri hem diyelim inançları farklı olan insanlar var. ve çok yani kendi diyelim davalarına odaklanmış. Ve maalesef bütün büyük şeye, büyük resme, büyük fotoğrafa bakamıyorlar. Yani bunun Trump'ın yapmış olduğu yıldırıcılığı, Trump'ın yapmış olduğu bölücülüğü. Yani ben bu sene, yani Aralık ayında 40 sene olacak Amerika'da olduğum. Ben Amerikan halkını bu kadar bölünmüş, bu kadar birbirine karşı bir duruma gelmiş, yani durumda görmemiştim. İlk verilere göre, yani şimdi detaya gireyim ama önemli detaylar bunlar. Çok büyük bir kitle var burada. Evangelist dindar, yani kökten dinci diyelim, Hristiyan, Protestan. Onların yani bu yani seçim anketleri, yani o anket demeyeceğim. Yani seçimden sonra sorulan sorular, niye oy verdiniz? Onların tamamen yani 2016'da ne kadar kişi oy vermişse Trump'a aynı sayıyla hiç fire vermeden evangelistlerin, beyaz evangelistlerin, onu önemli bu, yani Afro-Amerikalı evangelistler, beyaz evangelistlerin oy verdiğini görüyoruz. Onun üzerine hiç beklenmedik bir şekilde bu kadar bu göçmenlere karşı yapmış olduğu insanlık dışı baskılara rağmen evangelist Latinler Trump'a daha yüksek bir yüzdede oy vermişler. 2016'ya rağmen. Onun üzerine Latinlerin içerisinde Küba ve Venezuela kökenliler var. Onları da yine bu eski 1950'lerin, 60'ların kırmızılar geliyor. Komünizm büyük bir propaganda ve onların olduğu eyalet Florida. Orada ve onlardan büyük sayıda Trump oy almış. Yani Latinlerin oyu, yani hiç beklem, %30-35 neredeyse Trump'a gitti. Daha da enteresanı, yani hiç beklenmedik şey, erkek fakat dişi, kadınlar değil, erkek Afro-Amerikalılarda %5-10 arası bir artma olmuş. Şeye verilen, Trump'a verilen oylarda. Onu onun niye olduğunu bilmiyoruz. Birkaç tane rapçi çok tanınan, onlar çok kendisini tuttular falan. Macho faktörü diyorlar. Ne demekse bu bazı şeyler. Fakat en yani önemlisi, dediğim gibi yani büyük yani sayı olarak yüksek mahkemeye 3 kişi tayin etti. Trump bu 4 senelik bir dönemde eşi görür, bazen 8 sene 2 dönem başkanlara belki bir tane düşer. Onun şansına 3 tane, 9'un içinde 3 düştü ve bunun 3'ünün de daha din kökenli oluşu şeyi çok, yani 1974'ten beri artık kesinleşmiş olan kürtajla ilgili kanunları tekrar değiştirip, yani kürtajın yasaklanmasına izin verme şey olduğu için ona bir minnet borcu diyorlar. Neyse yani sonuçta bütün bizim yani önem verdiğiniz o konuları hiçe sayıp sadece kendi konuları.
Yani kendi kimlikleri üzerinden oy verdiler gibi diyebiliriz.
Evet. Anladım. Şey diyorlar, tek Türk İngilizler ve Türk, yani tek konu seçmeni diyorlar bu kişilere. Yani
tek bir meseleden bakıyor konuya yani.
Tek meseleden bakıyor. Ha diyelim ki örnek verelim, işte Ermeniler olsa, işte Ermeni konusunda bir başkan Ermenileri destekliyorsa, o başkan atıyorum Idi Amin bile olabilir, ona oy verecekler. Tabii bunu Ermenileri örnek verdi. Ermeniler öyle oy vermedi onlar.
Anladım. Evet. Peki Trump'ın bu mahkemeye gideceğim sözlerinin hukuki çevrelerde bir karşılığı var mı? Yani buradan bir şey çıkacak gibi mi? Yoksa bu bir sadece reaksiyon mu göstermiş oluyor?
Büyük ölçüde reaksiyon. Yani iki şeyi var. Yani kazanmasını, onun lehine çevirmesi için gereken seçimlerde büyük bir şekilde sahtekarlık ve hile olduğunu ispatlaması lazım. Bunun için hiçbir delil şu anda yani ciddi bir hukukçu tarafından teyit edilmedi. Yani o yüzden o konuda kazanması zor. İkinci bir konusu var. Orada haklı olabilir. Pensilvanya eyaletinde anayasanın yetkiyi vermiş olduğu kurum, Amerikan anayasasının, oranın eyalet meclisi. Eyalet meclisinin kuralına göre seçim gününde bitiyor. Yani seçim gününden sonra gelmiş, hatırlarsanız en başta söylediğim hani postayla gelenler, onların sayılmaması, onun sayılmasını oranın kendi yüksek mahkemesi, yani eyalet yüksek mahkemesi Meclisin kararını değişerek vermiş. Oradan giriyor. Orada haklı olabilir. Çünkü anayasa diyor ki eyalet meclisleri karar verir nasıl olacağına. Ama onun etkileyeceği oylar birkaç bin oy. O yüzden onları alsa bile, o konuyu kazansa bile yeterli değil. Ve o sadece Pennsylvania. Biraz önce verdiğim örnekte
evet.
Pennsylvania'yı kaybedip sadece Nevada ve Arizona'yı alarak ki orada da önde alır. Oralarda da ben yani bir hiçbir hukukçudan zaten öyle olsaydı onlar ortaya çıkarlardı. Hatırlarsanız 2000 yılındaki seçimde George Bush'la Al Gore girmişti. Ve yüksek mahkeme George Bush'u haklı bulmuştu. Fakat George Bush'un o zaman takımında Amerika'nın en yüksek, en saygıdeğer muhafazakar hukukçuları vardı. Onun karşısında da en yüksek, en saygıdeğer, daha sosyal demokrat diyeyim, hukukçular vardı. Şimdi öyle hiçbir muhafazakar hukukçu Trump'ın yanında değil. Hatta kendi yani senatörler bile kendisine destek vermiyorlar. Bir çağrıda bulundu diye artık bir iki tanesi destekleyebiliriz dedi. Daha başka örnekleri vereyim. Mesela yani bu da devletin içinde şeylerin koruması yani asıl Amerikan federal polisi başkanı korumakla sorumlu olan kendi kararlarıyla yani Trump'ı dinlemeden Biden'a verilen güvenlik detayını yüksekçe arttırdılar. Yani bu sadece seçilmiş bir, yani başkan seçilmiş bir kişiye verilen. Yani bunlar değişik alametler. Tabii %100 kesin de konuşmak istemiyorum. Yani elinde sonunda yüksek mahkemenin elinde. Orada da 6 muhafazakar, 3 liberal sosyal demokrat var. Fakat onların kendi saygınlıklarını yitirmeyeceğini, hani Amerika'da güçler ayrılma halen var. Alem bir devlet sistemi var ve yani Trump için bütün bu prestijlerini içe saymayacaklarına yani inancım hemen hemen %100.
Anladım. Peki Biden başkan gibi dediğimize göre o zaman bir adım ileri gidelim. Şimdi Türkiye sabah akşam şunu konuşuyor burada haber kanalları. İşte Biden başkan olursa Türkiye ile ilişkiler kötüleşir. Yani buradan kasıt şu, Trump Erdoğan'la, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dosttu. Yani Harris iyi bir ilişki yürütüyordu. Şimdi Biden gelirse Amerika yine eski döneme dönebilir. Yani Türkiye ile demokrasi anlamında sertleşmeler olabilir. Demokratik ilkeler açısından sertleşmeler olabilir diye düşünülüyor. Siz gerçekten böyle bir şey bekliyor musunuz?
Evet, Trump'tan farklı olacağına inanıyorum. Obama veya Bush da diyeyim. Yani ikisi de fark etmez. İki ayrı partiden de olsa. George Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde Türkiye ile ilişkiler nasıldı? Ona yakın bir duruma dönecek diye görüyorum. Zaten yani büyük ihtimalle, tabii kesin değil, Dışişleri Bakanlığı'na getireceği kişi Susan Rice. O Obama'nın güvenlik danışmanıydı. Yani Türkiye ile olan ilişkilerde tanınmış bir sima. Yani Türkiye'de çok da karşı olduğunu sanmıyorum. Yani Türkiye'yi müttefik olarak kaybetmeyecek. Yani Amerika fabrika ayarlarına dönecek dışişlerinde. Yani büyük ihtimalle eğer Biden başkan olursa. Bu da bilmiyorum. Tabii Trump şu anda dost, yani iyi gözüküyor, fakat Trump yani bir yerde dengesiz birisi. Yani İyi oldu. Yani Biden'dan daha iyi olabileceği kadar Biden'dan daha da kötü olabilir. Eğer Trump kalsaydı. Anladım. Çünkü Trump aşırılara giden birisi. Birdenbire kızıp tamamen yani Amerika'nın da çıkarlarını bir yere atıp kendi şahsi şeyiyle Türkiye ile çok daha kötü bir duruma da gelebilir. Yani eğer 4 sene içerisinde önümüzdeki.
Kalsaydı.
O yüzden yani dediğim gibi yani normale dönecek diyelim.
Anladım.
Yani normal çok nasıl tanımlanabiliyorsun?
Evet. Yani ben de aşağı yukarı bir 40 yıldır takip ediyorum. Evet. Zaten çok da öyle aman aman bir sertleşmeye de aman aman bir yumuşama zaten hiç olmadı hiçbir zaman. Körfez Savaşı zamanında 2003 yılında hakikaten ciddi bir sertleşme olmuştu. Onun dışında ilişkiler bir şekilde iki ülkenin çıkarları çerçevesinde ilerliyor. Peki son bir soru sorayım. Tabii biz ister istemez bunu da hesaba katmak durumundayız Agos gazetesi olarak. Ermenilerle ilişki açısından çok kötü bir dönem geçmedi Trump döneminde, ama Biden döneminde bunun daha da ilerlemesi ve daha da kötüleşmesi, burada çok köklü bir değişiklik bekliyor muyuz? Kamala Harris başkan yardımcısının da aslında Ermeni soykırımı, yanlış hatırlamıyorsam, kabul eden birisi olduğunu sanki hatırlıyorum. Bu çerçeveden baktığımız zaman ne söylenebilir?
Evet, kötü olmasını zaten beklemiyoruz. Ha, ne kadar iyi olur? Yine dediğim gibi yani Obama dönemi gibi.
Anladım.
Bakın, Kamala Harris evet, tabii Kaliforniya senatörü olarak zaten her zaman desteklemiştir, soykırımı tanımıştır. Fakat o kadar çok da yakın değildi. Mesela 100. yıl anma törenlerine katılmadı. Vali geldi, diğer senatörler, milletvekilleri geldi, o gelmedi. Ve daha devlet açısından bakacak birisidir. Biden da bu meyanda, Biden bu seçim döneminde söz verdi. Tanıyacağım soykırımı diye. Yani o yüzden daha yani yakın, zaten tanınan birisi Biden, her zaman yakın olmuştur. Hatta 100. yılda Obama'nın tanımamasına rağmen Washington'da iki vehaparın, iki katolikosun da katıldığı bir dini ayin töreni yapılmıştı. Ve Biden oraya yani soykırımı anma dini törenine katıldı o zaman. O yüzden yani tabii ne kadar tutar, Obama da bu aynı sözü vermişti fakat evet, sonra tutmadı, biliyoruz. Yani bunları şey yapmamıza lüzum yok. Yani fakat Ermenilerle daha yakın. Yani bir kere Ermeni, kendi takımında Ermeniler var. Seçim kampanyasında daha etkin olan Ermeniler var. Ve bu konuyu çok daha iyi bilen birisi. Yani Trump'ın sadece birkaç yani iş yapmış olduğu Ermeniler dışında hiçbir bilgisi yoktu. Evet. Ermeniler hakkında. Yani tabii
olağanüstü değişiklik beklemiyoruz açıkçası bu konuda. Yani.
Beklemiyoruz. Anladım. Fakat Ermenistan'a olan yardımda daha artma olabilir. Çünkü azalma olmuştu Trump zamanında. Yani mali yardım diyelim. Diğer türlü yardımlar orada büyük ihtimalle artış bekliyorum.
Son soru demişim ama bir soru daha geldi aklıma tam kapatırken. Kongre'de sanıyorum ve senatoda seçiliyor herhalde bu seçimde. Oradaki Ermeni vekillerin, biz vekil diyoruz orada ama representatif yani temsilcilerin dağılımında azalma, çoğalma, seviyeyi koruma gibi bir gelişme oldu mu?
Yok, Ermeni zaten, Ermeni kökenli olanlar yeniden seçildiler. Fakat onu söyle işte, zamanımızı bilmiyordum. Yani bu çok önemli. Yalnız Ermenilerin şeyinde değil. Tabii, bu seçimin sonucu olarak bunu söyleyeyim. Senato'da da yani mesela Biden'ın kazanma ihtimali yüksek olmasına rağmen Senato'da istediklerini elde edemediler demokratlar. Senato cumhuriyetçilerin elinde kaldı. Ve mecliste de azalma oldu. Yani çoğunlukta demokratlar vardı. Fakat birkaç bölgeyi kaybettiler. O yüzden demokratların gücü azaldı. Yani seçimin sonuçları tamamen bir mağlubiyet cumhuriyetçiler için değil, beklemedik bir şekilde daha iyi bir sonuç aldılar. Bu neye alamet? Bu beraber işte çalışmalarını, beraber bir ortak yol bulmalarının falan sağlayacak. Bir önemli bir şey daha var Ermeniler konusunda, evet, bunu söyleyeyim. Çünkü şeyi kuvvetlenebilecek. Ermenilerin en destekçisi olan milletvekillerden Adam Schiff, bilmiyorum ismini duydunuz mu, tanıyor musunuz? Ya bizim hatta Glendale'i temsil eden Ermenilerin Glendale Burbank civarını. Amerikan kanunlarına göre bir senatör görevden alınırsa, ki öyle olacak. Şimdi Kamala Harris başkan yardımcısı olacak. Kaliforniya senatörlüğü düşecek. Ve gelecek seçimlere kadar valinin tayin edeceği bir senatör olacak Kaliforniya'yı temsil eden. Ve beklentilerin gösterdiğine göre buna en büyük aday, yani Kaliforniya valisinin tayin edeceği kişi Adam Schiff. Ve Adam Schiff'in senatoya gelmesi Ermeniler için çok faydalı olacaktır. Çünkü senatonun gücü dış işlerinde her zaman daha yüksektir.
Yani daha yüksek.
En büyük güç başkandadır. İkinci güç senatodadır. millet yani millet meclisi diyelim, temsilciler meclisinin Anladım. Gücü çok daha azdır. Onlar daha iç işlerinde kuvvetlidirler.
Hı-hı. Anladım. Edvin Bey, süremizin sonuna geldik. Sizle yine bağlanırız, konuşuruz. Çünkü bunlar önemli konular. Hem Türkiye'yi ilgilendiriyor, hem dünyayı ilgilendiriyor, hem de bizim toplumu ilgilendiriyor bir şekilde Ermenileri de. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
Sağ olun, seve seve. Her zaman hazırım. Teşekkürler. Ben de Timur Selçuk'u rahmetle anıyorum.
Evet, şimdi bir şarkı daha çalacağız. Evet, şimdi bir şarkı daha çalacağız ondan. Size iyi, güzel bir size güzel bir cumartesi gecesi, pardon, cuma gecesi diliyorum.
Siz teşekkürler.
11 saat kadar geridesiniz. Evet, tekrar teşekkürler. Kolay gelsin size.
Bilhassin, size de iyi yayınlar. Sağ olun.
Teşekkürler. Sağ olun. Evet, şimdi yayının başında da söylemiştik Timur Selçuk'u şarkılarla anacağız diye. Çok bilinen bir şarkısı gerçi ama yine de çalmak istedik. Beyaz Güvercin şarkısıyla bu bölümü kapatıp da önce Timur Selçuk, sonra bir reklam arası, sonra Radyo Agos devam edecek. Evet, Timur Selçuk'u dinliyoruz.
Radyo Agos.
Evet, Radyo Agos devam ediyor. Charles Aznavour dinledik. Onu çünkü biz bu sene anamadık. 1 Ekim 2018'de hayatını kaybetmişti. 2 yıl önce Charles Aznavour. 1 Ekim 27 Eylül'de Ermenistan-Azerbaycan Savaşı sert bir biçimde başladığında açıkçası bütün yayınlarımız o yönde olmuştu ve yetişmiş bir anma yapalım dedik. Charles Aznavour'u Amene Moi şarkısıyla, çok bilinen bir şarkısı, onunla aralım dedik. Akışımız izin verdikçe yine bir Charles Aznavour şarkısı dinleyeceğiz. Evet, Radyo Agos'un bu bölümünde pandemi geri döndü demek doğru değil, hep vardı aslında ama bu ikinci dalga, o da gerçi tartışmalı, ikinci dalga mı demek lazım, birinci dalganın devamı mı demek lazım ama basit ikinci dalga diyecek olursak çok sert geldi. Yani vaka sayıları çok artıyor, ölüm sayıları dün, günlük ölüm sayısı dün 80 civarındaydı ki bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Yani 30'lara 40'lara düşmüştük 2 ay kadar önce. Türkiye-Ermeni toplumu açısından da sarsıcı geçiyor açıkçası, nüfusa kıyaslarsak. Sadece Ekim ayında 23 kişi hayatını kaybetti korona yüzünden Türk-Ermeni toplumunda. Önlem alınması lazım diyor birçok insan fakat çok da önlem alınacak gibi gözükmüyor açıklamalara baktığımız zaman. Bu bölümde halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Nilay Yetiler Lordoğlu konuğumuz olacak. Kendisi aynı zamanda İstanbul Tabip Odası'nın korona izleme grubunda ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bilim kurulunda. Günaydın Nilay Hanım.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ederim, sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Önce şöyle başlamak istiyorum. Galiba önlemler almak gerekiyor değil mi? İş iyiye gitmiyor bayağı. Yani öyle gözüküyor.
Evet. İş iyiye gitmiyor. Vaka sayıları artıyor. Sağlık Bakanlığı'nın bize sunduğu vakalar, onların tanımını tam olarak bilemesek de yani bunların hepsi salgından etkilenen kişiler değil. Buna rağmen sayılarda artış var. Aslında bu artışı bekliyorduk biz. Çünkü yaz döneminde herkesin dışarıda olduğu, açık havada olduğu bir dönem, okullar kapalıydı. İzinler yapıldı, yani yıllık izinler vesaire. Kışın başlamasıyla birlikte, yani sonbahar aylarında üzerine de biliyorsunuz grip ekleniyor. Sonbahar ayında havaların soğumasıyla artış bekliyorduk ama dediğiniz gibi çok sert geldi. Yani endişeliyiz aslında, vaka sayıları ve ölümler, ağır hasta sayıları giderek artıyor.
Yani şimdi şöyle bir ikileme düşüyor toplum açıkçası. Yani biz de gidiyoruz geliyoruz, mümkün mertebede kalmaya çalışıyoruz ama sokağa çıktığımız zaman veyahut da birileriyle konuştuğumuz zaman bir taraftan çalışanlar, yani küçük kendi çapında iş yapanlar sokağa çıkma yasağına böyle bir mesafeli bakıyorlar. Çünkü işler bozulacak. Bir taraftan ama böyle bir şey, illa sokağa çıkma yasağı demesek bile daha sert bir önlem gerektiği belli. Çünkü bu böyle gidersek gerçekten kötüye gidiyor iş. Ne tür önlemler alınabilir peki? Yani ne yapmak lazım sizce? Sizin tartışıyorsunuz, konuşuyorsunuz tahmin ediyorum.
Evet. İBB Bilim Danışma Kurulu'nda da konuştuk bu konuyu. İstanbul çok özel. İstanbul çok kalabalık ve nüfus yoğunluğu fazla olan bir yer olduğu için İstanbul'daki önlemler Türkiye'dekiyle aynı olmamalı. Yani daha farklı, buraya özel önlemler alınması gerekiyor. Şimdi hastalığın bulaşma şekline baktığımız zaman kişiden kişiye bulaşıyor. İnsanlar bir arada ne kadar uzun süre geçirirse, yani 2 saat birlikte olmayla 4 saat birlikte olma arasında hastalığın bulaşma olasılığı arasında ciddi bir fark var. Maske koruyucu, maskelerin yaygın bir şekilde kullanılması gerekiyor. İnsan topluluklarının, yani bir araya gelen insan sayısının azaltılması gerekiyor. Yani onu geçmemesi gerekiyor. Küçük yani toplantılar, hatta belki İstanbul için bunu 5 bile diyebiliriz. Küçük esnafın etkilenme olasılığı daha yüksek. Zaten bu dönem orta ve alt kesimlerde ciddi bir yoksullaşma, gelir kaybı süreci oldu. Ama biz bilimsel araştırmalarla da yaptığımız çalışmalarda mesela kapısı sokağa açılan dükkanların bu dönemde açık kalabileceğini, ama pasaj, AVM gibi hani daha kapalı ortamlara açılan dükkanların bu dönemde kapanması gerektiğini önerdik, savunuyoruz yani bu şekilde. Çünkü salgın hakikaten havalandırma %100 temiz havayla temas, hani havalandırma olduğu zaman bulaşma ciddi bir şekilde azalıyor. Dolayısıyla hani çalışanların mümkün olduğu kadar evden çalışabilecek şekilde ya da mesai saati düzenlemesi yapılması. Bunu biz ilk PİK'te de söylemiştik. O zaman hiç dikkate alınmadı. Yani iş çıkış saatlerinde toplu taşımayı da ya da hani sokaktaki yoğunluğu azaltmak. Ben bir de şöyle düşünüyorum, yani ekonomiyi ayakta tutmak için önlemler çok gevşek bir şekilde alınıyor. Bütün önlemler insanların kendisine yüklenmiş durumda. Bu da hiç sağlıklı bir şey değil, yani halk sağlığı açısından. Hem kamu sağlığı önlemleri hem de bireysel önlemlerin alınması lazım. Böyle oldukça salgın giderek yani kontrol altına alınmıyor ve üstelik giderek de yayılıyor. Bunun ekonomik boyutu da aslında, yani maliyeti de giderek artıyor. Yani bu örneğin İngiltere, diğer bazı ülkelerde 3-4 haftalık kapanmalar oldu. Bu tamamen önümüzdeki dönemde, yani kış geldi, insanlar kapalı ortamda, vaka sayısını azaltmak üzere yapıldı. Yani salgını kontrol altına almak üzere yapılan kapatmalar bunlar. İstanbul için de böyle bir şeyin gerek var. 4 evet. hafta en ideali olabilir ama minimum 2 hafta, 2 ila 3 hafta dedik biz buna. İstanbul için bir ciddi bir toplumsal hareketi kısıtlanmasını öneriyoruz.
Yani en azından hafta sonları belki sokağa çıkma yasağı uygulanabilir mi diyorsunuz?
Mümkün olduğu kadar uygulanmalı. Örneğin
hatta daha fazla belki, yani, anladım.
Evet, yani her fırsatta uygulanması gerekiyor. Aslında her fırsat bu bizim iki tane temel strateji var. Bir, salgını etkili bir şekilde kontrol altına mı alınacağız? Ötekisi de, ikincisi de hani salgını zamana yayıp hani sağlık hizmetini etkilemeyecek boyutta mı sürmesine izin vereceğiz? Türkiye en başından beri ikincisini izledi. Ben biraz önce birincisini önerdim. Yani 2-3 hafta tam kapanma, tamamen toplumun temel ihtiyaçlarının karşılandığı bir kapanma. Ama bunu eğer tercih etmiyorsa, edilmiyorsa bu, o zaman da dediğiniz gibi her fırsatta kapanma. Yani hafta sonu, işte herhangi bir bayram vesaire olduğu zaman onun eklenmesi, onun dışında çok yaygın bir şekilde test yapılması zaten gerekiyor. Ama testin yapıldığı gruplar kimler? Yani riski en az olan gruplara yapıldığını görüyoruz. Hani riskli gruplara yapılmıyor. Örneğin diğer bir şey, gece 22'den sonra kapanacak. Yani akşam, yani birlikte geçirilen zaman hastalığın bulaşması, etkinin bulaşması çok önemli olduğu için akşam yemeğini bu dönemde unutmamız gerekiyor. Yani 22 değil, örneğin saat 19'dan sonra kapanmalı İstanbul için. 19'dan sonra kapanmalı ama demeyelim 19'dan sonra paket servis ya da alıp eve götürme şeklinde olması gerekiyor. Yani bir araya gelip o akşam sohbetini bu dönem unutmamız gerekiyor. Hı-hı. Ancak böyle kontrol altına alınabilir. İş gerçekten ciddi, çünkü sağlık hizmetleri zorlanmaya başladı. Hastane yoğun bakım yatakları doluyor. Bir de Sağlık Bakanımız açıkladı, biliyorsunuz. Ağır hasta sayımız artıyor diye. Yani bu ciddi bir şey. Yarın öbür gün hekimler hani hasta seçmek zorunda kalırlarsa bu gerçekten yani hepimiz için çok üzücü bir şey olur. Bir an önce bir şeyler yapılması gerekiyor. Etkili ve kamu sağlığı önlemlerinin alınması gerekiyor.
Evet, sağlık çalışanları da çok zor durumda. Onu da sormak istiyorum. Yani Mart'ta bu iş başlar dersek eğer, artık 7 aydır neredeyse izinsiz, yani tabii ki arada izin yapıyorlar ama çok olan dışı ve insanüstlük dışı şartlarda çalışıyorlar ve her gün ne yazık ki 2-3 sağlık çalışanı, doktor, hemşire, sağlık çalışanı kaybı duyuyoruz, en az 2-3 tane. Bunların bir kısmına yıllarını vermiş doktorlar, yani bu mesleğe gerçekten çok zar zor yetişmiş insanları kaybediyoruz bir taraftan da. Bütün kayıplar çok önemli ama bundan insanlar iyileştirecek insanlar bir taraftan. Bir de öyle bakmak lazım yani. Bir şey olduğu zaman hemen doktor arıyoruz çünkü biz. Yani burada da bir herhalde hiç olmazsa sağlık çalışanları, doktorlar, hekimleri dikkate alarak da bir düzenleme yapılması gerekir diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
Kesinlikle. Şimdi bu sağlık çalışanları boyutunun çok farklı, yani sağlık çalışanları konusunun farklı boyutları var. Öncelikle şu andaki önlemler, hani şöyle söyleyelim, bir kayık var, su almış, yani su almaya devam ediyor, bu deliği kapatmıyorlar. Dolayısıyla sisteme sürekli yeni hasta geliyor, radikal önlemler alınmıyor, etkili önlemler alınmıyor ve bu insanlar, yani hasta insanları tedavisi bekleniyor ve bu sırada tabii mesleki bir sağlık sorunu olarak COVID'le karşılaşıyor. Arkadaşlarımızın arasında ben de bakıyorum, sürekli COVID pozitif vakalar duyuyoruz. Bunların bir kısmını kaybettik, biliyorsunuz. Yüze yaklaştı, yani 70'i geçti kaybettiğimiz hekim sayısı. Diğer sağlık çalışanlarının da takip edebildiğimiz kadarıyla onlar da 100 civarında kayıplar. Yani bu bir kere her şeyden önce bana etik gelmiyor. Yani bu dönemde etkili önlem almayarak sağlık çalışanlarını böylesi bir sorunla karşı karşıya bırakıp onların yaşamını tehlikeye atmak çok yani kabul edilemez bir şey. Ama tabii farklı boyutları var dediğim şöyle. Şimdi biz 25-30 yıldan beri bu ülkede sağlık reformu denen bir süreç yaşadık ve ben ilk hekimliğe başladığım günlerden itibaren birebir tanığıyım bu sürecin. Bu dönemde sağlık çalışanlarının ciddi bir şekilde değersizleştirildiğini gördük toplum nezdinde. Ve şu anda mesela izinlerinin yasaklanmış olması, istifa etmelerine izin verilmemesi ya da mesela bazı hekim arkadaşlarımız kronik hastalığı var ve çalışmak istemiyor. Yani bu çok doğal bir şey. Sonuçta kendisi yani hastalıkla karşılaştığı zaman yaşamı çok ciddi bir şekilde tehlike altında. Bunların hiçbirisinin ben ne toplum tarafından ne de hani bu ülkeyi yönetenler tarafından algılanmadığını düşünüyorum. Ülkeyi yönetenler zaten kasıtlı olarak sağlık reformunu daha uygun bir iklimde uygulayabilmek için, yerleştirebilmek için sağlık çalışanlarını yıllardan beri hep günah keçisi olarak toplumun gözünde gösterdiler. Şiddet de bu yüzden arttı. Cinayetler de bu yüzden arttı. Yani sağlık çalışanların hekim ölümleri, cinayetleri bu yüzden arttı. Ve bugün geldiğimiz noktada gecesini gündüzüne katmış, ailesiyle görüşemeyen, ciddi bir şekilde tükenmiş, yaşamı tehlike altında olduğu halde bir şekilde hizmet üretmeye çalışan bir meslek grubuyla karşı karşıyayız. Gerçekten çok üzücü. Yani o nedenle de hani etik bulmuyorum, evet, dediğim, evet, kabul edilemez bu durum.
Evet, bütün bunlar yetmezmiş gibi de Türk Tabipler Odası suçlu hale getirilmeye çalışılıyor haftalardır, aylardır. Bir de yani artık insan ne diyeceğini şaşırıyor gerçekten böyle bu tablo karşısında. Nilay Hanım, şunu da söyleyeyim. Şimdi bizi dinleyenler tabii bir taraftan da yani ben de dahil olmak üzere son 2-3 hafta, son bir aydır yakınımızda, çevremiz o kadar fazla korona vakasıyla karşılaşıyoruz ki yani gerçekten inanılmaz çoğaldı. Biz peki insanlar olarak, kendi haline vatandaşlar olarak ne yapmalıyız? Ya mümkün mertebe sokağa çıkmayalım. Peki ama olur da bir, ya hafif bir grip geçiriyorum galiba diye başlayan süreç içerisinde bulursak kendimizi, ne yapmalıyız sizce? Hemen test mi yaptırmak gerekir?
Hemen test yapılsa bile test pozitif çıkmayabilir. Tabii bu dönemde diğer solunum yolu enfeksiyonları, yani kış döneminde her zaman fazla olan solunum yolu enfeksiyonları da olduğu için çok ciddi bir tablolarda karışıklık olacak. Burada en önemli şey bir temaslı, şüpheli bir temas olup olmadığını düşünmek diyeyim. Yani o filyasyon denilen, hani kişinin kiminle temas ettiğini, belki o rahatsızlığı geçiren kişi, yani benim COVID şüpheli birisiyle bir temasım oldu mu diye. Biliyorsunuz hemen test pozitifleşmiyor. Yani hastalığın kuluçka süresi var. İşte şu anda yani minimum maksimum süreleri var kuluçka süresinde, ama yaklaşık bir hafta içerisinde, temastan bir hafta içerisinde hastalık başlıyor ya da enfeksiyon diyelim. Hani her zaman hasta olmak zorunda değil kişiler. Dolayısıyla bu belirtilerden bir hafta öncesini bir düşünmek gerekiyor. Büyük olasılıkla yani diğer enfeksiyonlar olabilir. Dolayısıyla endişelenmeden, yani işte bu bizim non-steroid anti-inflamatuar dediğimiz, hani parasetamol türü ağrı kesicilerle, ateş düşürücülerle düzeltiyorum. Bu süreci atlatmak gerekiyor. Bol sıvı almak gerekiyor ve bu tip durumlarda da riskli olduğunu düşündüğümüz, yani kişinin kendisini izole etmesi gerekiyor. Özellikle de riskli kişilerle temas etmemesi gerekiyor. Tabii şöyle de bir sorun var. Yani işte mesela hani kişi temaslı bile olsa test yaptırması çok kolay değil. Yani bu sistem böyle test yaptırmama üzerine kurulu.
Evet, bir de öyle bir sorun var. Yani insanlar bu kamu hizmeti olması gerekirken ceplerinden para verip ister istemez özel hastanelerde yaptırıyorlar testleri. Böyle birlikte sektör oluşunun görüyoruz açıkçası, ama bu da aslında çok, hani sosyal devlet anlayışıyla hiç uyuşan bir durum değil açıkçası.
Kesinlikle. Yani ve özel hastanelerin fiyat aralığına baktığımız zaman çok korkunç, hani böyle çok geniş bir aralık ve çok yüksek düzeylere ulaşan bir şey var. Yani tabii ki hani sağlık sisteminin bir tırnak içinde pazar olduğu bir şeyde, yerde başka türlü bir şey beklenemez. Zaten bu salgınla ilgili yaşanan süreçte diğer önemli bir faktör de şu: yıllardan beri Türkiye'de Sağlık Bakanlığı giderek tedavi edici hizmetlere yöneldi ve halk sağlığının ne olduğunu unuttular. Bu kadrolar emekli oldu, işte bir takım siyasi kadrolaşmalar nedeniyle kenarda köşede kaldı. Mesela filyasyon kelimesini eminim şu andaki yöneticiler ve ilk defa duymuş olanları vardır yani. Çünkü filyasyonu biz eskiden rutin olarak sağlık ocaklarında yapıyorduk. Demek istediğim, giderek hani tedavi edici hizmetlere yönelmiş olan bir zihniyet salgına çok kötü yakalanmış oldu ki bu tam olarak halk sağlığı bakış açısını gerektiren bir şey. O nedenle de pek çok eksiklikler yaşanıyor.
Yani tedavi ediciden kastınız önleyiciden ziyade hastaneye yatsın, ondan sonra biz hani bakalım.
Yani şimdi eğer sağlık sisteminin, yani sağlık hizmetlerini bir piyasa bakış açısıyla baktığınız zaman hastaneler, hastalar işte müşteri oluyor o zaman, hastaneler şey oluyor, hani iş yeri oluyor. Zaten en son gelinen aşamada da aslında Doktor Fahrettin Koca'nın bakanı da, biliyorsunuz kendisi bir hastane,
özel hastane
yani. Tedavi, yani hastane hizmetlerini bu anlamda düzenlemesi için Sağlık Bakanı oldu. Yani kabineye girişi bu şekilde olduğunu duyduk, öyle biliyoruz. Ama yani dolayısıyla hani sadece o da değil, bundan önceki kadrolar, sağlık reformunun kendisi zaten sağlık hizmetlerinden para kazanmayı hedefleyen bir şey. Sosyal devletin bittiği nokta burası zaten. Sosyal devletin olduğu bir durumda sağlık hizmeti, hastalık kişinin kendi bireysel sorunu olmuyor, toplumun sorunu oluyor ve sistem ona göre şekilleniyor. Daha toplum yönelimli, herkesi kapsayan bir sağlık sistemi şekilleniyor. Türkiye için, yani bütün dünya aslında çok kötü yakalandı.
Evet,
Yani bunu tekrardan hepimizin düşünmesi gerekiyor. Bundan sonrasında nasıl bir toplumsal hayat, sağlık hizmeti ve diğer hizmetleri nasıl yapacağız? Korona hepimize çok büyük bir ders verdi aslında.
Evet, yani en büyük ders de sağlık sisteminin aşırı özelleştirilmesinin nelere yol açtığı görülüyor. Halk sağlığı, yani en halk, yani semt ayağında kurulan halk sağlığı sistemini, ki siz bunun uzmanısınız, çok da ben konuşmayayım. Onun ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı herhalde, değil mi? O konuda son sözü size bırakayım.
Evet, yani birinci basamak sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Sağlık hizmetinin sadece hastanelerdeki tedavi olmadığı, koruyucu sağlığın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Tabii aynı zamanda sağlık istatistiklerinin de toplumla paylaşılmasının aslında bu da bir halk sağlığı bakış açısının bir parçasıdır. Ne kadar önemli olduğunu tartışıyoruz bugün. Hani istatistikler olmadığı için sorunun boyutunu bilemiyoruz. Kimde hastalık var, nerede, nerede artıyor, nerede azalıyor. Bu bilgi de sonuçta bizden saklanıyor.
Evet.
Evet.
Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Nilay Etiler Lordoğlu. Epeyce bir şey konuştuk sanıyorum. Bilmiyorum, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yavaş yavaş bu bölümün sonlarına geldik.
Teşekkür ederim. Yani konu pek çok boyutuyla tartışılıyor. Söylenecek pek çok şey var ama zamanımız kısıtlı.
Varsa kritik bir şey onu da ekleyin. Yani var bir iki dakikamız.
Yani şunu söyleyeyim. Hani bu salgınla mücadelenin iki tane ayağı. Bir tanesi kamu sağlığı önlemleri. Yani bir devletin ya da yöneticilerin yapacağı. Diğeri ise kişilerin yapacağı. Kişilerin kendi üzerine düşenleri mutlaka yapması gerekiyor biraz önce konuştuğumuz gibi, ama bu tek başına yeterli değil. Yani tek başına kişilerin üzerine yüklenmiş bir salgın kontrolü başarıya ulaşamaz. Dolayısıyla her ilin kendi dinamikleri, kendi özgürlükleri göz önünde bulundurularak ve de o ildeki bütün tarafların, yani belediyeler, meslek örgütleri, ve konuyla ilgili bütün tarafların salgın yönetimi sürecine katılımı ve katkısını sağlayarak bu salgınlar kontrol altına alınabilir. Yani COVID-19 için de aynı şey söz konusu ve biz bunu da özellikle vurguluyoruz her fırsatta.
Anladım. Evet, Profesör Doktor Nilay Etiler Lordoğlu, halk sağlığı uzmanı, kendisi aynı zamanda İstanbul Tabip Odası Korona İzleme Grubu'nda görev yapıyor. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu'nda da görev yapıyor. Çok teşekkürler Nilay Hanım. Sanıyorum size daha ilerleyen günlerde de bağlanacağız gibi gözüküyor.
Size kolaylıklar
diliyorum, size iyi çalışmalar diliyorum.
Sağ olun.
Evet, şimdi küçük bir şarkı olacak. Radyo Agos'u biliyorsunuz, hep şarkılı bir program. Baştan beri bunu korumaya çalışıyoruz. Sonra bir küçük reklam arası, daha sonra Radyo Agos devam edecek. Ne çalacağız peki? Charles Aznavour, Thomas Dutrol ile beraber söyleyecek bu sefer. She şarkısını çok biliyorsunuzdur. Charles Aznavour'un şarkısı. Daha sonra birçok kez başka sanatçılar da söylediler. Onun Fransızcası ve biraz daha ritmik halde El diyeceğiz bu sefer. Evet, yine Charles Aznavour dinliyoruz. Daha sonra birlikte olacağız.
Radyo Agos.
Evet, Radyo Agos devam ediyor. Artık son bölüme geldik. Son bölümde her zaman başlangıçta Pakrates Dükkanı'na bağlanırdık. Pakrat abiyle bu hafta başlangıçta Amerika'ya bağlandığımız için, Los Angeles'a kadar uzandığımız için saat farkı nedeniyle ilk bölümü almıştık, Edwin-Minasyan bağlantısını. Şimdi son bölümde bağlanıyoruz. Günaydın Pakrat abi, parlıyız.
Günaydın, parlıyız. Günaydın.
Şimdi bir önceki bölümde uzun uzun Profesör Doktor Nilay Etiler Lordoğlu'yla pandemi, korona salgınının ne kadar sarsıcı bir hal aldığını ve çok sert geri döndüğünü, ki geri döndü demek doğru değil herhalde, aslında her zaman vardı, konuştuk. Aslında şeyi de anlattı biraz, niye böyle oldu bu son bir aydır. Çünkü yazın herkes dışarıda açık havadaydı. Biraz okullar kapalıydı, biraz düşme eğilimi göstermişti ama ne zaman ki hem grip mevsimi başladı, hem artık kapalı alanlara girmeye başladık, havalar soğumaya başladı, artık kapalı alanlarda yan yana olmaya başladık. İşte o zaman tekrar geri döndü bu diyor Nilayetiler Lordoğlu. Birçok uyarıda bulundu. Sokağa çıkma yasağı diyoruz biz buna ama sevimsiz bir kelime gözüküyor ama aslında kapatma önlemlerinin artık alınması gerekir diyor. Çünkü ben de dün baktım, dünkü rakamlarda 83 ölü vardı yanlış hatırlamıyorsam ama 80 civarındaydı ölü sayısı günlük. Ki biz bunu pandeminin en sert zamanlarında yaşıyorduk bu rakamları, ki yazın 20'lere 30'lara kadar düşmüştü hatırlayacak olursak. Evet, bizim Ermeni toplumu bu haftalık Agos'un manşeti de oydu zaten. Hem Türkiye'yi sarsıyor hem de Ermeni toplumunu sarsıyor. Hepimizin de yakınlarında bu bela dolaşıyor. Kimi ne mutlu ki atlatıyor. Özür dilerim. Hastalıklı biraz daha ağır geçirenler var. Fakat abi senin de yakınlarında dolanıyor bu bela galiba, değil mi?
Evet. Dediğin gibi artık bu hastalık ayrı fertleri arasında görülmeye başlandı. O anlamda eskiden sanki uzak bir hikaye dinler gibi dinlediğimiz şeyleri şimdi bir anlamda tenimizde hissediyoruz. Yaşadığım binada mesela bir kaybımız oldu 2 gün önce. Bugün cenazesi kalkacak. 85 yaşında bir komşumuz, karı koca koronaya yakalanmışlardı. Buradan ambulansla götürüldüklerine tanık olduk biz. Birkaç gün sonra hanım geldi ama eşi menazikti, hayatını kaybetti. Ağır seyrediyor artık bir de. Yani vakalar çoğaldı ve ölüm vakaları da çoğaldı bu arada. Çok sık ölüm haberleri alıyoruz. Burada bir faktör de muhtemelen semt de riskli. Yani Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı ilçelerde o malum haritalar var şimdi İstanbul'da, riski gösteren haritalar. Bizim yaşadığımız sokaklar kıpkırmızı gözüküyor.
Evet, Feriköy Kurtuluş.
Sokaktan imtina etsek de ihtiyaçlarımız için çıkmak zorunda da kalıyoruz. Gerçi sağ olsunlar etrafımızda siz de söyleyin getiririz falan diyen çok insan var ama öyle olduğu halde gene de bazı şeyleri almak için çıkmak mecburiyet oluyor. Devirde insanlardan bir şey istemiyoruz. Bunun için de sanırım yasak, yani kanunla kalan yasak daha etkili olacaktır. Ama insanların ekonomik anlamda buna tahammülü yok bu sefer de. Sektörler çöküyor. Nitekim şu restoranlar falan şu sıra bayağı bir muzdarip oldular saat ondan sonra kapatma mecburiyeti karşısında, o dayatma karşısında. Nevizade'deki esnaflarla televizyon röportajlarına tanık oluyorum. Yani pandemi değil, bu yasaklar öldürecek bizi diye dert yanıyor adamlar.
Ama bunlar çok kısa vadeli bakış açıları Fakret abi. Az evvel Nilay Hoca ile konuştuk. Yani gerçekten bu böyle giderse zaten ister istemez iş oraya gelecek zaten. Dolayısıyla ne kadar önce önlem alınırsa o kadar iyi diyor Nilay Hoca da. Ben buradan dinleyenleri de tekrar söyleyeyim. Hekimlerle konuşuyoruz, sağlık uzmanlarıyla konuşuyoruz. Bilhassa bizim civarı bilen sağlık uzmanlarıyla konuşuyoruz. Feriköy Kurtuluş şu an kıpkırmızı. Gerçekten çok tatlı yorumluyorsunuz diyorlar. Evet Fakret abi, biz bu haftaki manşetimizi zaten bu konuya ayırmıştık. Ekim ayında 23 kayıp bizim Ermeni toplumu açısından gerçekten ciddi bir kayıp. Değil mi nüfusunu düşünecek olursak eğer? Ya bütün Türkiye için bu mesele ama.
Kesinlikle çok ciddi bir kayıp. Yüksek bir sayı bu sayı. Evet zaten nispeten az olan bir nüfus için. Ama başımıza gelen bu, yani bunda geçinmeye çalışacağız. Yapacağımız bir şey yok.
Evet, dayanışmayla, dikkat ederek ve taleplerimizi dile getirerek buradan bu süreci geçirmemiz lazım. Fakret abi, bu haftanın Lagos'una gelecek olursak Robert Fisk'i geçen hafta kaybettik. Robert Fisk, Orta Doğu halklarının dostu diyebileceğimiz bir gazeteciydi. Bütün savaş bölgelerinde çalıştı, dolaştı, röportajlar yaptı ve Ermeni toplumunun meseleleriyle de yakından ilgili bir gazeteciydi. Dolayısıyla kaybı bir ölümü bir kayıp gerçekten. Biz de bu hafta arka sayfada Emre Can Dağlıoğlu'nun 2011 yılında yaptığı bir röportajla Robert Fiske veda ettik. Ki 1915 konusunda Ermeni meselesi konusundaki görüşlerini aktarmıştı orada bize. Ermeni soykırımı konusunda görüşlerini aktarmıştı bize. Manşetimizden konuşuyoruz zaten manşet konumuzu. Ermenistan-Azerbaycan Savaşı'nda birazdan gideriz ama gerçi bu da ikisi de bağlantılı. Sizin Ermenice sayfalarda neler var bu hafta Pakrat abi?
Ne yazık ki biz Ermenice sayfalarda çok arzu etmeme rağmen ve söylenecek sözümüz olmasına rağmen Robert Fisk'in ölümünü haber olarak dahi veremedik. O 4 sayfa içerisinde belli bir yoğunluğa bağlı olarak ne yazık ki buna değinemedik. Ama gazetenin Türkçe sayfasında arka sayfanın bütünüyle buna ayrılması çok isabetli bir şey oldu. Çünkü Robert Fisk artık çok nadir rastladığımız düzeyde bir gazeteciydi. Bu adamcağız Orta Doğu uzmanıydı ama Orta Doğu uzmanı olmanın yanı sıra Orta Doğu halklarının dostu gibi bir sıfatı hak eden bir insandı. Şimdi nitekim daha çok da ölümünün ardından onun o özelliğine vurgu yapıldığına tanık oluyorum. Buna da seviniyorum çünkü gerçekten bu sıfatı hak eden bir insandı. Barışçıl bir tutumu olan, adalet duygusu çok yüksek olan bir insandan bahsediyoruz. Ve benim açımdan onun en çok iz bırakan tutumlarından biri de Krant'ın ölümünün ardından yazdığı o 1.5 milyon artı 1 yazısıydı. Gerçekten meseleleri doğru analiz eden, neyin ne olduğunu doğru tespit edebilen büyük bir İrlandalı kaybettik. Yani hı hı. Bu hafta zaten bir İskoç kaybettik, Sean Connery oyuncu. Arkasından İrlanda'dan da Robert Fisk, Britanya adası üzüntü verdi bu hafta. Hı hı. Ama evet biz ne yazık ki sayfamızda istediğimiz gibi satırlarla değinemedik onun ölümüne. Onun acısını yaşıyorum. Bu hafta gene Ermenice sayfalarda halen savaşın ağırlığı kendini belli ediyor. Çünkü Türkiye basınında artık savaş biraz kronikleşti. O ilk günkü heyecan, orayı aldık burayı aldık heyecanı sönümlendi. Bakıyorum haberlerde bayağı alt yerlerde
deprem tabii öne geçti geçen hafta. Bir de Amerikan seçimleri derken gündem yavaş yavaş değişiyor Türkiye medyası açısından.
Tabii Türkiye'nin birçok konuda öncelikleri var. Ama bu konunun ilk gündeme geldiği zamanki hararete bakarsak o hararetten de pek eser kalmadı. Halen ilk günkü teraneler tekrar ediliyor. İşte şurayı da kurtardık, burayı da kurtardık. Bu kurtarılanlara bakarsan bu mesele zaten bitmiş olması lazım ama hiç öyle görünmüyor. Halen ben Ermenistan televizyonunu takip ettiğimde orada Savunma Bakanlığı sözcüsü günlük açıklama yapıyor. Ve bu günlük açıklamada karşı tarafın sürekli taktik değiştirdiğini, Azerbaycan silahlı birliklerinin sürekli taktik değiştirdiklerini ama her taktiğinde bozgunla sonuçlandığını söylüyor. En son anlattığı küçük gruplar halinde Şuşi'ye sızma operasyonları ama her operasyon zamanında fark ediliyor ve düşman imha ediliyor. Bu ifadeleri kullanıyoruz. Düşman imha ediliyor. Bu ifadeler tabii bizi her zaman çok yaraladı. İmha etmek dediğin insanlardan bahsediyoruz. Yani vakti zamanında kuş gribi dediler, kümesleri imha etmişlerdi. Şimdi insanlar imha ediliyor. Savaşın gereği birileri de bunu bir başarı hikayesi olarak anlatıyor. Öbür taraftan savaşın bir başka boyutu daha var. Çok genç insanların, yaşamını kaybeden insanların aileleriyle yapılan röportajlar. Ben bu röportajları her dinlediğimde hep iki taraflı dinliyorum sanki. Çünkü evet. Biliyorum ki aynı ailelerin profilleri her iki tarafta birden mevcut. O yüzden yani doğal Azerbaycan medyasını dinlersen Azeri askerlerinin trajedisini, Ermenistan dinlersen Ermeni askerlerin trajedisini anlatıyor. Biz her ikisini dinlediğimizde ikisi arasında fark olmadığını da görüyoruz. Acının her aile için, her anne baba için aynı acı olduğunu görüyoruz. Hı hı. Ve bu
evet,
ateş sanayi sürüp gidiyor.
Ateş hafta, düştüğü yeri yakıyor.
Hı hı. Tabii ki ateş düştüğü yeri yakıyor. Dediğim gibi bu hafta savaş ağırlıklıydı gene Ermenice gazeteler. İki konuk yazar vardı. Biri Boğaz yeri yazar. Biz de Narut geçen hafta da iki hafta önce gene bu temaya dair bir şey yazmıştı ama çok naif bir anlatımdı. Genç bir yazarın değerlendirmesi sayılabilecek bir şey. Mutlu şeyler konuşmak istiyorum. Mutlu hikayeler anlatmak istiyorum. Bu bana da nasip olmuyor. Benden önceki nesle nasip olmamış. Şimdi bana da nasip olmuyor gibi bir yakınmaydı. Şimdi bu haftada gene benzer bir minvalde Narod'un bir yazısı var. Buna karşılık bir de Ermenistan'dan gönderilen bir yazı vardı. Eski İstanbullu bir arkadaşımız, Dolosyer yazar, genç bir arkadaşımız. O da kaybettiği bir arkadaşının ardından duyguları.
Evet, o bir müzisyendi değil mi? O yazıdan bahsediyorsun.
Evet, o yazıdan bahsediyorum.
Cepheye giden bir müzisyenin, ya bütün kayıplar önemli, hiçbirini ayırmıyoruz. Evet, bütün ölümler önemli ama bazı ölümler biraz üzerine durmayı hak ediyor galiba. Ondan bahsediyordu, sözü sana bırakayım ben.
Evet, Ermenistan'da Naregatsi topluluğu diye bir halk müziği yapan toplulukta kamança çalan genç bir arkadaştı bu, Mıher. Ve çok mazbut, Türkçe'de böyle bir ifade var değil mi? Mazbut
evet.
insan, öyle taşkınlıkları olmayan bir insan. Nitekim savaş çıktıktan sonra da hiç kimseyle konuşmadı, hiç kimseye haber vermeden gitmiş, gönüllü yazılmış. Bir süre sonra da ölüm haberi geldi yere bana. O haberin gelmesinin hemen akabinde gene bu satırları yazan arkadaşlar ve başkalarıyla telefonda görüşüyorduk. Şimdi cenazesinden geldik dediler. Ağır götürüyorlar bu işleri. Mıher de işte böyle saz çalmakla kendini ifade edebilen bir adam. Şartlar terse dönünce saz değil bu sefer elime silah almalıyım diye düşünmüş. Ve cepheye gitmiş. Bir süre sonra da ne yazık ki
kayıplarıyla
geri döndü.
Evet. Kayıplar, Ermenistan tarafının kayıpları 1100'ü geçmişti en son. Azerbaycan tarafı resmi açıklama yapmıyor savaşın başlangıcından beri. Artık savaş diyoruz. Çatışma diye başlamış bu işe ama savaş demek daha doğru.
Çok her gün savaş, evet.
Her gün çünkü bir kayıp yaşıyoruz. Her gün bombalanıyor. Şehirler bombalanıyor. Şuşi ve Stepanakert bombalandı önceki gün ve dün. Azerbaycan tarafı da bizde de Tartar ve Ağdam bombalanıyor açıklamasını yaptı. Stepanakert'te 3 sivil hayatını kaybetti. Savaş boyunca birçok kentte birçok sivil ne yazık ki hayatını kaybetti. Uluslararası kurumlar uyarılar, açıklamalar yapıyorlar. Siviller en azından bombalamaya hariç olmazsa diyorlar. En son Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri'nin bir açıklamasını bu hafta gazetede yer verdik buna. Onun uyarısı vardı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Human Rights Watch, Af Örgütü bunların açıklamaları var. Diyalog ne yazık ki hala gözükmüyor. Oturup konuşacak bir şey yok diyor iki tarafta. Yani satır aralarında böyle söylüyor, açık açık böyle söylemeseler de diplomatik açıklamalara baktığınız zaman bu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla 40...
Hazırız görüşmeye deniyor ama
yok,
öyle
evet,
bir temayül yani, yok.
Yani o hazırız dedikten sonra altına öyle bir cümle ekliyorlar ki çok da hazır olmadıklarını anlıyoruz. Şimdi Ermenistan tarafı tabii şunu düşünüyor. Yani Türkiye'de bu işin içinde olduğuna göre, yani Türkiye ve Azerbaycan ikisi birden üstümüze geliyor ve biz yine bir var olma savaşı veriyoruz diye düşünüyor. Azerbaycan tarafı da 30 yıl boyunca müzakerelerden sonuç alamadık. Kaybettiğimiz topraklar var. Yani en azından şunu düşünüyorlar ki işte Ermenistan'la Karabağ'ı birbirine bağlayan Azerbaycan toprakları da ekstra olarak, ilave olarak bazı Karabağ bölgelerini ele geçirmeyi de savaştan başka yol yok düşüncesi var belli ki, öyle anlıyorum. Bir de tabii bu 30 yıl boyunca yerinden elden binlerce insan var, gerek Azeriler gerek Ermeniler, ama 90'lı yıllarda Karabağ'da bazı Azerilerde, birçok Azeri de köyünü terk etmek zorunda kalmıştı. Onların geri dönüşünü başka türlü sağlayamayız diyorlar. İki tarafta şu an için savaş noktasında, savaş zemininde duruyor. Öyle diyelim, bu kötü bir durum gerçekten. Yani uluslararası çabalar da yetersiz kaldı. 3 kere ateşkes ilan edildi. 3'ünde de ateşkes ilanından 2 saat sonra neredeyse çatışmalar tekrar başladı. Şimdi Amerikan başkanı seçimi de bir taraftan herhalde bütün dünya oraya bakarken bu çabalarında sanıyorum ki tekrar dağılacağını düşünebiliriz. Rusya biraz bu işte ilgili yönleniyor gibi gözüküyor ve onların da ağırlıklı olarak açıklamaları Suriye'den Azerbaycan'a götürülen, Türkiye üzerinden Türkiye'nin katkısıyla öyle anlaşılıyor, götürülen savaşçılar, cihatçılar, İran ve Rusya şu an bu konuya daha fazla odaklanmış gözüküyorlar. Evet, yani şu an şu dakika itibariyle çok bir ateşkesten bahsedemeyeceğiz galiba, değil mi abi?
Hayır, bahsedemeyeceğiz ne yazık ki. Bu cihatçılar meselesi için birkaç şey söylemek gerekiyor. Çünkü yakalanan, esir alınan ve konuşturulan cihatçılar var. Bu adamlar ifadelerinde artık hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak şekilde Suriye'de kimler tarafından toplandıklarını, kimler tarafından görüşmelerle buraya gitmeye ikna edildiklerini, sonra hangi güzergahla geldiklerini ayrıntılarıyla anlatıyorlar. İnsanlar Kiliç diyor, Gaziantep diyor. Oradan uçakla şuraya gittik, buraya gittik. Bunları detaylarıyla anlatıyorlar. Artık resmi ağızlardan Aliyev'in veya Erdoğan'ın yok Suriye'den kimseyi götürmedik oraya demeleri boşa düştü. Nitekim artık da söylenmiyor. İlk günlerde biliyorsun bu iddia olarak ortaya çıktığında her iki tarafta şiddetle ve kesin bir dille reddettiler. Yok böyle bir şey diye. Aynen F-16'ların varlığı gibi. F-16'lar yok orada dediler. Sonra F-16'ların varlığı gösterildiyse bu sefer Aliyev var ama kullanmıyoruz dediler. Dış müdahale olursa kullanacağız falan gibi açıklamalar yapıldı. Sonuçta bu iş politik olarak zaten bir çıkmazın içerisindeydi. Savaşın sebebi de bu. Bu politik çıkmazın tek bir sebebi muhtemelen Ermeniler ve Azerilerin konuşamaması değil. Agit Minsk grubunun, daha doğrusu eş başkanlarının, ABD, Rusya Federasyonu ve Fransa'nın bu konuda meseleyi çözümsüzlüğe bırakmalarının bir sonucu olarak savaş Azerbaycan açısından kaçınılmaz bir tezahür oldu. Ama bu kaçınılmazın şimdi sonuçları çok ağır gidiyor her iki taraf için de. Özellikle Azerbaycan için daha ağır gidiyor. Çünkü Azerbaycan beklediği hedefe ulaşamadı. Ağır kayıplar veriyor. Ermenistan resmi açıklama yapıyor. Geçiyor resmi açıklamanın da doğru açıklama olduğuna emin değiliz. Herkesin ortak kanaat, yani toplumsal alanda ortak kanaat, kayıpların daha da yüksek olduğu ama peyderpey açıklandığı, daha büyük bir tepki oluşmaması için peyderpey açıklandığı yönünde. Azerbaycan'sa hiç açıklama yapmıyor bu konuda. Bunu bir güvenlik unsuru olarak görüyor. Ne yazık ki o güvenlik unsuru baskı gerçeklik kazanacak. Yani eğer bu savaş Azerbaycan vaat ettiği gibi bir ilerleme kaydetmeden, propagandasını yaptığı gibi topraklar geri kazanmadan bir ateşkese dönüşürse Aliyev için tam bir kabusa dönüşecek. Çünkü bunca yıldır toplumu bununla motive etti. Silah alacağız, güçleneceğiz, güçlü ordumuz olacak, gideceğiz, silahımızla buraları geri alacağız diye toplumunu motive etmeye çalışan, sürekli bu anlamda milliyetçilik ve militarizm pompalayan bir iktidar bunu hayata geçireceği anda bir daha savaş öncesi pozisyonla hemen hemen aynı noktada olursa bunu açıklamak zor olacaktır topluma. Bu kadar ölümlü verdik diye soracaklardır insanlar.
Evet, süremizin sonuna geldik Pakrat abi. Konu açılmışken ben Ronald Grigorisson'un bu hafta Ağustos'ta Türkçe sayfalara yer verdiğimiz yazısını da buradan bir hatırlatmak isterim. Ronald Grigorisson'un Sovyet coğrafyasına uzun yıllar çalışmış, Ermeni meselesini uzun yıllar çalışmış, kitaplarıyla tanıdığımız bir önemli bir akademisyen. Ragos'un da düzenli yazarlarından bir tanesi. Ayda bir kere yazıyor. Bu arada ayda ikiye çıkardı hatta yazılarını. Karabağ Savaş'tan Çıkış Var mı? Başlıklı yazısının ikinci sayfada bu hafta internette de yayınladık zaten. meseleye tarihsel bir perspektif açısından isabetli bir şekilde bakan bir yazısı var. Onu da bu hatırlattıktan sonra artık bir şarkıyla veda etmek istiyoruz. Çok teşekkürler Fakrat Estükyan. Teşekkürler.
Yanınıza katıldığınız için. Yemek bir yayın oldu. Timur Selçuk'un kaybına tabii ki çok üzüldük. Son parça gene Timur Selçuk mu yoksa?
Yok, bu sefer Dikran Abasyan çalıyoruz. Timur Selçuk çaldık, Şarlı Azamur çaldık. Bir tane Dikran Abasyan çalalım dedik. Evet.
Herkes... Televizyonlarda Timur Selçuk her anıldığında bir Mayıs Marşı çalınıyor da onun için sordum.
Evet, o kadar çok çalındı ki artık biz zaten
çünkü sürekli... Alameti harika oldu. Bir de onun evet. Yakın teması vardı, diş korosu falan.
Doğru.
Onlardan da acaba onu mu çalacağız diye. Pekala.
Çalarız daha, çok çalarız. Bir Mayıs'ta da çalarız. Tamam. Evet, şimdi radyo kursu sonuna geldik. Recide Robin'in Tayar yardımcı oldu bize. Fakret Estükyan'a çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığı için. Evet, son şarkımızı da Dikran Amasyan'ı da seviyoruz. Bir caz piyanisti. Onun Leylak şarkısıyla veda edelim. Herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya buluşmak üzere diyoruz.
Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.